billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tahliller. Uzun bir ayrılıktan sonra, belki 27-28 sene oldu üstadı görmeyeli. Onu görmek, mübarek simasını doya doya seyretmek için her zaman gidip ziyaret etmek istediğim halde meşguliyetten bir türlü vakit bulamadım. Fakat o kalplerde yaşadığı için manevi varlığı ile daima beraberdik. Bu gönüllerdeki iştiyakı bir dereceye kadar tatmin etmez miydi? Kim konuşuyor? 1952'de Eşref Elif. Nazara verelim. Kendisini görüp kucaklaştığımız zaman onun nurani simasının verdiği zevk maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Üstad'la tanışmamız 40 seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir, Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı tatlı musabeyelerde bulunurduk. Bu idarehane dediği abi Darül Hikmet
Üstad. Sebil-i Reşat, Sırat-ı Mustakim. Daha evvel Sırat-ı Mustakim, sonra Sebil-i Reşat olan.
Dergisinin, evet. Gazetesinin sahibi.
Evet, kendisi. Eşref Edip Bey sahip. Yani o zaman bu... Hazreti Üstad'ın ve işte Mehmet Akif, Said Talim Paşa, bunların İslami düşünce mefkûresini temsilcisi Sebil-i Reşat. Yahut Sırat-ı Mustakim.
Basın yayın organı olarak.
Basın, evet yani. Diğerlerinde de Üstad gene yazıyor ama daha ziyade yani şey, Eşref Edip Bey. O, Allah razı olsun. Çok şey diyor. Evet. Evet, yani.
Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur. Onun konuşmasındaki celadet ve şehadet bizi de heyecanlandırırdı. Şimdi sorularla Risale-i Nur sitesinde sorulara muhatap olduğumuz için abi. Evet. O yüzden burayı okurken gelen sorular aklıma damlıyor. Onu sormak durumunda kalıyorum. Tamam. Kendine mahsus şivesiydi diyor. Ya üstad nasıl bir şivesi vardı?
Üstad, üstad çift şivesi vardı.
Çift şivesi.
Yani tabiri caizse bazen normal memleket şivesiyle konuşur.
Şark şivesiyle.
Yani şark şivesiyle. Ama bazen tam bir İstanbul lehçesiyle konuşur. Emine. Ben sonra bunu ben gördüğüm gibi başka kimselerden de...
Çok hatıralarda var.
Var. Yani. Dinledim yani.
Mahkemelerde öyle. Özellikle o şiveyi
tam, kullanmış. Evet, yani öyle üstadım.
Harikulade fıtri bir zeka, ilahi bir mevhibe, en mu'dil meselelerde, en karışık meselelerde zekasının kudret ve azametini kendini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa. Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün feyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün ulemalar doğrudan doğruya bu kaynaktan nebaan ediyor. Bir müştehit, bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir sahabi kadar imanla dolu. Ruhumda Hazreti Ömer'in şehameti var. 20. asırda devri saadeti nefsinde yaşatan bir mümin. Bütün hedefi iman ve Kur'an. İslam'ın gayetül gayesi olan tevhid ve Allah'a iman esası onun ve Risale-i Nur'un en büyük umdesidir. Devri Saadet'te Müslümanların ilk kuruluş zamanlarında olsaydı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Kabe'deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır. Mücahede ile gönüllerde iman ve Kur'an hakikatlerini yerleştirmek için geçen uzun bir asra yakın bir ömür. Fazilet ve şehametle geçen bir ömür. Harp meydanlarında, mücahitler önünde, kılıç elinde, dimdik ayakta duran, saldıran bir kahraman. Esarette, düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman. İdam sehpasında, düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman.
Abi bunlarla alakalı böyle... Şeyleriniz varsa,
hatıralarınız
var. Varsa.
Rusya'da Nikola Nikolaevich.
Yani. Vallahi aynı biliyoruz bunları Üstad Hazretleri tabii şeyde ilk defa ziyaretimizde gerek Ankara'daki o hadiselerde namaz kılmayan falan ilahir, gerekse Hürşit Paşa ile, Hürşit Paşa diyor, şey etti, mahkeme salonuna girince demiş, getirmiş şeye, camın önüne, ondan üniversitenin avlusunda, o zaman Harbiye Nezareti, 14 kişi idam edilmiş dar ağaçlarında. Ondan sonra bak demiş, işte şeriat isteyenleri biz böyle yapıyoruz. Ondan sonra diye Üstad Hazretleri, ben diyor ona dedim, ondan sonra biz şeriatın bir meselesine 1000 ruhum olsa feda ederim. Senin muahidinin kalemleriyle senin gözlerini oyarım diye. Elimi diyor gözüne böyle şey ettim. Hürşit Paşa'nın mahkeme reisi. Ve şey diyor, ve ondan sonra işte malum müdafaa ve beraatına karar veriliyor. Bu şeyi Mahmut Şevket Paşa da yan odada duydu diyor. Diye bizzat Üstad'dan ben bu evet Üstad Hazretleri anlatmıştı. Bu çok şey.
Evet yani böyle
bu,
bir.
Bu Nikola Nikolaevich ile alakalı anlatılan işte üstadımıza idam kararı veriliyor ya abi. Karşıda üstadımızı durdurup bir kurşundanla öldürmek manasında bir idam ya da başka bir şekilde mi bir idam?
Şeydeki mi?
Rusya'daki abi.
Rusya'daki. Yok şey, kurşuna dizme. Askerlikte öyle yani. Ondan sonra. Kurşuna dizme şeyi. Ama sonradan işte Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Ya Allah Celle Celaluhu. Her şey onun elinde olduğu için. Evet efendim. Yani.
Millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai. Fitnenin, bozgunculuğun en müthiş düşmanı. Milletin menfaati için her türlü zulme, işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Bir savcıya beddua
edecekmiş.
Şey
yani işte Afyon'da böyle şey diyor. Çok fazla tabii hakikaten. Abdullah Bey hakikaten çok şey yapıyor. İşte fakat kız çocuğunu görmüş orada 4-5 yaşında. Ondan merak etmiş, bu çocuk kimin böyle hapishanenin bahçesinde? Ondan Üstad'ın böyle işte savcının kızıdır diye deyince Üstad şey diyor, o masuma zarar gelecek diye ondan sonra ondan vazgeçiyor yani.
Babasız kalacak, ağlayacak.
Ya yani. Evet yani ondan. Efendim hakikaten o kadar öyle işte, güneş gibi şefkat. Yani her tarafı ihata eden, kaplayan, kucatan. Evet efendim.
Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Kendisi bir çanak çorba,
öyle
bir bardak
der ya şeyde, iki mektup musibet inşa etmemesinde, bir hayat için yalana tenezzül edilmez. Evet. Gaye için ölüm. Evet yani. Buyurun evet. Kusura bakmayın.
Estağfurullah. Burada da yine sorular var abi. Evet. Üstad ne yerdi, ne içerdi? Bir çanak çorba deniyor, bir bardak su, bir lokma ekmek. Ya üstadın yemesi neydi yani? Üstad mesela İstanbul'da sizde kalırken böyle kebap mı ikram ettiniz? Ne yaptınız abi üstad? Ne yiyordu sabah kahvaltısında, ya, çayda?
Üstadın devamlı şey, yani yediği şey bir sefer tasının içinde pişirilen şeytel veya arpa şehriye, domates mevsiminde biraz domates, yumurta ve yoğurt. Onunla
en meşhur yemeği yani.
En meşhur devamlı yediği ama böyle 15 günde bir de biraz kıyma. Yani
içine atardı.
Yani evet yani o böyle bir şey. Ben diyor birkaç defa ıspanak, kıymalı ıspanak yapmıştık. Ondan sonra evde ondan sonra yani işte demek et gıdasını da almak hususunda Üstad Hazretleri dikkat ediyordu.
Tavuk eti falan.
Ondan sonra
balık eti, tavuk eti
falan. Ben onları görmedim. Ondan sonra.
Yani biz sabah kahvaltısında çok... zeytin peynir, yani öyle bir kahvaltı olmuyor mu?
Yok öyle bir şey. Evet yani. Ha. Evet. Evet.
Bizim gibi şişman mıydı hocam?
Çok. Efendim?
Bizim gibi mi böyle şişman mıydı?
Yok, benim gibi çıta gibiydi. Kusura
bakmayın. Bir çeşit kahvaltı var işte.
Yani. Evet efendim.
Elbisesi pek basit ve fakiraneydi. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka. Evet. Çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizletir. Temizliğe fevkalade itina eder.
Çok.
Kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz.
Hatta mesela bir yerde yıkanır çamaşırı parada. Geldikten sonra üstad onu tekrar suya böyle batırır, çıkarır, sonra serer, kurutur o tarzda. Yani o vaziyetteyken, ıslakken birisi omzu değse yeniden yıkar. O derece böyle fıkkalade hassas bir yani burada
bir de beyaz giyiniyormuş.
Evet. Yani beyaz şey.
Rahmetlik evet. Bayram abi de anlatırdı abi. Çok güzel kokuyormuş.
Yani evet mesela. Yani.
Yani hangisi kirli, hangisi değil fark edilemiyormuş
konusunda. Evet, yani, hakikaten. Evet.
Kağıt parayı niye taşımıyor diye soruyor Yusuf Bey.
Cevabı çok açık olduğu için
gerek yok. Cevabı evet.
İlhamı malum olur.
Evet. Cumhuriyetten önce de mi böyleymiş abi, yoksa
sonra.
Cumhuriyetten sonra mı bu?
Cumhuriyetten yani. Önce zaten kağıt para yoktu, altın para vardı.
Doğru, altın para vardı.
Evet. Gerçi son zamanda Çanakkale harpleri zamanında banknot çıkmış. Fakat bedeli der saadette tehdiye olunacaktır diye altında meşruat var banknotların. Ona 72 Muzaffer sahte para yaparaktan 4 tane kamyon lastiği almış. Galatasaray madem şey ettik, ondan Çanakkale'den komutan vazifen diyor, git diyor şeyden, Harbiye Nezaretinden 4 tane kamyon lastiği iste, burada kamyonla gidelim buradan diye. Geliyor, albay kovmuş demiş, ben ayakkabı bulamıyorum, sen kamyon lastiği istiyorsun. O da gitmiş taklidini yapmış, bir Yahudi'den şeyi almış, o para, bedeli Çanakkale'de tehdiye olunacaktır yazmış altına. Ondan sonra ve lastikleri sabah karanlığında almış gitmiş. Sonradan bankaya götürünce ondan o dükkan sahibi demişler bu sahte. Sonra duyuyor şehzadelerden birisi parayı vermiş ve almış onu. Onu. Şu anda Emniyet Müdürlüğü'nde Ankara'da sahtekarlık müzesindeymiş. Her neyse nereden nereye gittik. Evet. Şeyde Galatasaray talebelerinden 72 Muzaffer. Gazze muharebelerinde şehit olmuş. Evet yani.
Evet. Kağıt parayı tutmaz ve üstüne taşımaz. Mamelik namına dünyada hiçbir şey yok. Çok merak ediliyor abi. Üstad nesi vardı? Yani her şeyi elinde taşıyor
muydu bütün dünyada? Bir sebep ben Urfa'da tereke hakimi geldi. Ondan
vefatından sonra
yani cumartesi yok cuma günüydü. Ondan o gün şey ettik. Geldi. Tespitleri yaptı işte. Yorgan, çaydanlık, iki tane çay bardağı. Böyle bu gibi şeyler. Ondan sonra 15 lira 80 kuruş da para. Ondan sonra üstadın sermayesi.
Bu.
Bu evet onlar. Onları bir sandığa koydular. Mühürledi hakim. Ondan sonra postaneye verildi. Tren şeyine yani. Abdülmecit abiye gönderildi. Çünkü varisi o ya. Evet, ondan evet, sonra. Yani. Böyle üstadın 15 lira 80 kuruş. Hiç unutmuyorum. Evet efendim.
Yok
canım yani gene
şimdi 15 lira.
Yani şimdi paramız kıymetlendi yani.
Şimdi abilerin, üstadın yanında çalışan abilerin ve üstada bir yiyecek geldiğinde ve üstad almak zorunda kaldı, her şeyin karşılığında para veriyormuş.
Ya.
Para nereden geliyormuş abi? Üstad vefat edince bu kadar para var. Evet. Merak ediliyor yani.
Evet. Yani,
çünkü üstadın hiçbir geliri yok.
Doğru. Son şeyde yani Risaleler Neşre başladıktan sonra 1947'lerde şey ettikten sonra üstad tayinat diye bir 10 kitapta bir kitap tayinat olarak alıyordu. Hem kendisine tayinat alıyor hem ondan talebelere de veriyor. Mesela ben de halen de alıyorum. Ondan sonra 30 kuruştu o zaman. Ondan sonra
zam geldi mi abi?
Üstad efendim?
Zam geldi mi tayinatı?
Biraz geldi. yani.
Beyaz eşya endeksli mi?
Allah. 200 lira herhalde senelik Sungur abi veriyor.
Üstadın basılan eserlerinden değil mi?
Eserlerinden böyle şey. Üstad onları böyle bu şeyde kullanıyordu yani. Hatta tayinat için bizim Türkiye'deki talebelere İstanbul'dan iki defa ben Emirdağ'ında şey etti. Farklı bir durum da oldu. Üstadları bana onu zekat, sadaka, annesinin, babasının, akrabalarının, kendisinin zekat ve sadakası olarak verdi. Ben de üstada talebelerin tayinatında, hizmette kullanmak üzere size hibe ediyorum diye. Ondan sonra o parayı verdim. Sonra üstad bana onu tamamını birden verdi, İstanbul'a getirdik. Buradan dağıttık yani şeyi, tayinatı. Buradan daha ulaşmak her tarafa şey oluyordu. Evet. İki defa haber oldu.
Ferhat abi, hani vefat ettiği zaman işte 40 kilodan daha da zayıftı diye böyle bir rivayet var, doğru mu?
Yani
çok zayıftı diye yani.
Şeyde biraz İstanbul'a zaten ondan 3 ay evvel İstanbul'a gelmişti. Hakikaten zayıf durumdaydı yani. Ondan sonra tabii Ramazan'da sonra zaten şey diyor. Ramazan'ın 12'sinden sonra rahatsızlanıyor yani.
Orucu ama yine terk etmiyor. Tutuyor
evet.
Orucunu.
Evet, tutuyor.
Üstadın işte verilen zehirlerin üstadın vücudunda bir şişkinlik yaptığı, bir torba oluştuğu, doğru mu abi?
Şurada, evet.
Şurada bir torba var.
Evet.
Siz gördünüz.
Yani evet, onlar oradan, bazen oradan şey diyor, yani...
Aktı oluyor.
Aktı. Yani, evet abi.
Yapısı ufak tefektir, fakat heybetlidir, haşmetlidir. Gözleri birer şemse taban gibi nur saçar. Bakışları şahanedir. Maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır. Fakat maneviyat aleminin sultanıdır. 80 küsür senenin alamı yüzünde bir buruşuk yapamamış. Yalnız saçlarını ağartmıştır. Üstadın saçları beyaz. Bir
beyaz.
De uzun değil mi abi? Uzun saçları. Böyle.
Biraz uzun. Uzun. Üstad kına kullanırdı.
Yakardı. Saçına
evet.
Kına yakardı.
Evet.
Rengi pembe beyazdır. Sakalı yoktur. Bir delikanlı kadar zindedir. Halim ve selimdir. Fakat heyecana geldiği zaman bir arslan tavrı alır, iki dizinin üstüne doğrulur, bir şahenşah gibi konuşur. Buna hiç şahit oldunuz mu abi şahenşah tavrına?
Şeyde, son İstanbul'a geldiğinde Pialotto Oteli'nde şöyle bir şey oldu. Yani biz evvela haber vermedik, otelde yer ayırdık da sonra Kartal'da, Hazreti Üstad Kartal'a benzin istasyonunda karşıladık. Oradan telefon etti Bekir abi otele. Dedi gelecek misafir Said Nursi'dir. Ha. Deyince birden tabii onlar haberi bütün İstanbul'a yaymış. Emniyeti şey etmişler. Bütün personel emniyet mensubu olmuş. Onlar. Fakat İstanbul'a yayılınca otelin önünde çok büyük bir kalabalık karşıladı. Ve alkışladılar çok. Nümayiş oldu bir nevi. Bu şimdi böyle olunca üstad bize kızdı. Dedi siz menfi hareket yaptınız. Nümayiş tertip ettiniz diye. Ondan sonra haber verdiniz böyle şey yap.
Tezahürat istemiyor.
Zaten. İstemiyor evet yani. Ama çok böyle 2 saat, 2,5 saat şey oldu. Yani fotoğraflar çekiliyor. Bu dedi. Ha, onlar tabii o girerken onlar girerken, oldu.
Şemsiye tutuyorsunuz
tabii,
herhalde değil mi?
Tabii.
Şemsiye var. Elinizde şemsiye var.
Günah bana ait şemsiye günahı. Şey olmasın. Evet, Zübeyir abi söyledi tabii ben de öyle şey etmiştim. Netice ya otel odasında bunları müsaadeleri ben katiyen menfi hareket istemiyorum. Kur'an müsaade etmiyor. Müsbet hareket bütün vazifemiz zulmedilirse sabır içinde şükretmek. Onu. Katiyen menfi harekete iznim yok diye böyle dediği bir anda bağdaş kurmuş vaziyetteyken divan üstünde yay gibi ayağa fırladı. Ayakta bu defa aynı şekilde. Ondan sonra.
Anlatmaya devam.
Evet ondan. Ve hatta o bağdaş kurmuş bir insan nasıl birden ayağa fırlar diye Bekir abi tecrübe etti. 10 defa yapamadı. Üstad 87
bağdaş
yaşın.
Bağdaş kurmuş haldeyken.
Evet yani.
Dizüstü değil yani.
Evet evet.
Ondan. Bacaklarına tabi bir
yani evet, ya. Onun tecrübesini yaptı. Bekir abi 37 yaşındaydı. O Üstad 87 yaşında. Her neyse. Böyle gördüm ben yani. Son gördüğümüz buydu yani. Evet efendim. Takdir ilahi.
En sevmediği şey siyasettir. 35 senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Dünya şuunu ile alakasını kesmiştir.
En sevmediği şey siyasettir derken Edirne Kapı Camii'nde Üstad Hazretleri namaz kıldıktan sonra dedi burada yüksek bir yer var mı? Çıkalım etrafa bakalım. Ben, caminin kıblesinde çevre duvar var. O zaman binalar da yok. Görünüyor her taraf. Orada gittik. Dedi sen eğil ben basayım çıkayım. Ben hemen eğildim. Dedi sen çekemezsin Ziya eğilsin. Ziya abi eğildi. Duvarın üstüne bir adım da çıktı. Nasıl çıkılır bilmem. Ondan sonra. Sonra Ziya abi ileride taşlar var. O, sen de oradan gel dedi. Ben aşağıdayım. Dedi sen şimdi hakem ol. Bu Ankara'dakiler beni Ankara'ya çağırıyorlar. Beraber çalışalım diye.
Siyasiler mi abi?
Siyasiler. Onlar. Ben de gitmediğim için bana
ediyorlar.
Zulmediyorlar.
Zulmediyorlar evet.
Onlar. Dedi ben gideyim onlarla beraber mi çalışayım yoksa Risale-i Nur tarzında mı hizmete devam edeyim? Sen ne dersen öyle yapayım diye.
Size soruyor.
Ben beni hakem tayin etti. Yani sen hakem ol diye.
Onlar. Hangi hükümetti o zaman hocam?
Demokrat Parti hükümeti. Fakat o esnada bir şey oldu, fetret devri oldu. Malatya hadisesi münasebetiyle Necip Fazıl Bey, Allah rahmet etsin, Cevat Rıfat Hatırhan, Osman Ser'den geçti ve daha böyle mukaddesatçı cepheden herkesi şeye topladılar, Malatya'ya. Üstadı dokunmadılar ama Sungur abiyi tevkif ettiler. O da Samsun'daydı. Üstadı da oraya davet ediyorlar. Hazreti Üstad gitmedi. Ondan Emirdağ'da ifade vermiş. İstanbul'a geldi. İstanbul'da da bir ifade verdi. Ondan sonra tam gitmeye karar verdiği sırada Doktor Sadullah Bey o zamanki yukarı guraba şimdi Çapa Hastanesi'nin şeyinden tam teşkilatlı bir rapor oradan aldı.
Seyahat yapamaz diye.
Yani ne karadan, ne havadan, ne denizden gidemez diye. Yoksa üstadı da tepkif edeceklerdi adeta. Öyle bir durum vardı yani. İşte o esnada Üstad Hazretleri bana sen ne dersen öyle yapayım, hakem ol sen dedi. Ben dedim üstadım siz ancak Risale-i Nur'la hizmet isabetli olur diye. Tam diye onu kabristanı göstererek bu ölülerin arasına gireceğim, bu delilerin arasına girmeyeceğim dedi. Yani siyaset deyince efendim burada aklıma geldi kuzu. Arada hatıraları da anlatmış olalım yani. Evet.
O zaman hakem ihtiyacı olursa size geleceğiz. En sevmediği şey siyasettir. 35 senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Dünya şuunu ile alakasını kesmiştir. Akşam namazından sonra ferdası öğleye kadar kimseyi kabul etmez. ibadetle meşgul olur. Pek az uyur. Talebelerinde siyasetten şiddetle men eder. Bu az uyur derken abi.
Yani şöyle, Üstad'ın yani hep soruyorlar. Akşam namazından itibaren kimseyi kabul etmiyor zaten. Yatsıya kadar evrat ezkarla yani tesbihatı uzun sürüyor Üstad'ın. Onunla yatsıyı da kılar. Kıldıktan sonra hemen yatar onunla. Ve işte saat 1'de 2'de yaz kış gecelerine göre. Çünkü her gece 4-5 saat evrat ezkarla meşgul yani. Ondan sonra böyle risalelerde de var. Laikasında da var. Ondan böyle. Yalnız Ramazan'da hiç yatmaz. Ramazan'ın gündüzleri insan oruç olduğu için o Ramazan dakikaları çok kıymetli dakikalar olduğundan gündüz ibadetle olduğundan Cenab-ı Hak ihsanını yapıyor, sevapları. Ama gece bir ibadetle meşgul olmazsa o kıymetli dakikalar heder oluyor. Onun için mutlaka müsaadeleri ondan. Biz de 15 sene kadar İstanbul'da yaptık o işi ama sonradan tembelleştik yani. Kusura bakmayın. Müsaadeleri böyle Ramazan'da onlar.
Hiç uyumuyor gece.
Hiç, evet. Daha imsaka kadar.
İmsaktan sonra?
İmsaktan sonra yani tesbihatı, namazı kılar. Ondan tesbihatı yapar, hemen yatar. İmsak şey kerahat vaktini beklemez Ramazan'da. Ramazan'da beklemez.
Önemli orası.
Kerahat. Evet, yani beklemezdi. Ondan sonra
takriben ne zaman? Kaç saat?
Herhalde 3,5-4 saat falan oluyor yani o şeyde. Ondan sonra ve işte ondan sonra kalkar gene. Ramazan'da böyle. Diğer zamanlarda şeye kadar yani sabaha kadar. Sabahleyin 4 saat ders var. Bizim gördüğümüz zamanda. Herkesin elinde kitap. Onunla yarım saat, 40 dakika okuyor herkes.
Üstadın da elinde var.
Üstadın da elinde var.
Kendisi de okuyor mu abi?
Kendisi de okuyor tabii. Sıra kendisine gelince kendisi de okuyor. Ondan sonra ve arada izahat yapıyor. Yani bazen mesela benim gördüğüm işte levlake levlake lema halaktu leflakası kutsisini şey, ben bunu hakikat neydi? Hakikati şahsiyeti maneviyeyi Muhammediye hesabına kabul ettim. Sonra niye bana söyledi diye merak ettim. Kaç sene sonra İhsan abiye bunu böyle gene öyle bir derse denk geldi. Üstad böyle söyledi. Öyle mi söyledi dedi ya. Evet dedim. Şahsiyeti maneviyeyi Muhammediye hesabına ben bu hadisi kutsiyi kabul ettim diye. Ondan sonra dedi ya bu ihtilaflı bir hadis. Ondan sonra ulema bunda itiraf ediyor. Demek Üstad bunu tasdik etmiş dedi. Ondan sonra dedim o zaman Üstad sana söylemem için söylemiş bana. Yani, evet abi neyse.
Abi 4-5 saat kadar evrad eskarla yani ne okuyor kitaptan mı?
Yani ne yapardı?
Kitaptan mı okuyor, tesbih mi çekiyor?
Yani.
Devşen mi okuyor?
Bir Sungur abiye de ben de sordum. Yani devşeni falan biliyoruz da diğerleri neydi diye bilmiyoruz ki de. Yani, ondan sonra. Diğerleri kimseyi neydi diye. Evet.
Kimseyi almıyor arada.
Evet yani.
Mecmuat-ı Ahzab işte birkaç günde bir bitirdiği iki ciltlik şu an kitap. Onları tam bir ilişkilemiyor
ama. 15 günde biliyorum.
Bir şeyden sonra aslında bir devreye kadar onlar var. Bir devreden sonra herhalde 29. lama gibi bu tefekkürat şeyler var ya. Hep bunlar. Bunlar şey diyor. Tekerrür ettiği anlaşılıyor yani. Evet. Hulasatullah'sa zaten evet. Onların şeyinde. Evet abi.
Ben namazla ilgili abi. Üstad sen bütün namazları cemaatle mi kılardı?
Yok.
Kendi odasından çekip yatsı mesela yeni başlatılıyor.
Benim gördüğüm yani gündüz mesela öğle ve ikindi de hep cemaatle kıldık. Ben de elhamdülillah nasip oldu.
İmamlık yaptınız.
Yok imamlık acaba değil. Yani,
arkasında mı
kıldınız? Üstadın arkasında.
Üstad mı kıldırıyor namazı?
Üstad kıldırdı yani o zaman. Ondan sonra. Ama mesela Isparta'da falan, Emirdağ'da mesela geldik. Üstad kendisi kıldı. Biz öbür odada abilerle ondan sonra kıldık. Isparta'da Tahir abi mesela bize kıldırdı. Üstad kendisi kıldı onu. Bazen Tahir abi çağırırmış onu. Evet. Onunla Tahir abi.
Sadece ikisi beraber.
İmam, evet, imam yapıyormuş. Böyle hepsini tabii.
Tahir abi sabah namazını çok uzun kıldırırmış abi. Hatta evet. İkinci imam bir abi varmış, uykuda kalkmayınca bak Tahir abi imamla başlıyor dermiş, hemen kalkarmış. Çok Yasin herhalde bir rekatte.
Yasin ve birinci şeyde Yasin-i Şerif, ikincisinde de Tebarek. Evet abi, buyurun. Allah razı olsun.
Pek az uyur, talebelerini de siyasetten şiddetle men eder. Memleketin her
tarafında... Yani şöyle diyeyim, bu uyku için fıtri uyku 5 saattir. Derdi yani onunla. Ceylan abi, üstadım bana 2 fıtri kafi geliyor derdi. Şey olmasın. Yani burada pek az uyur diyeceğim. Fıtri uyku 5 saat diye. Üstadın şeyi.
Memleketin her tarafında 600 bini mi tecavüz tabi o zaman itibariyle.
Evet.
Belki 1 milyonu bulan talebeleri memleketin en faziletli evlatlarıdır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsbet ilimler tahsil eden şakirtleri pek çoktur. Yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale-i Nur talebesinden hiçbirinin hiçbir yerde asayişi muhil ihlal eden hiçbir hareketi, hiçbir vakası yoktur. Her nur talebesi hükümetin, nizam ve intizamın tabii birer muhafızıdır. Amin. Asayişin manevi bekçisidir.
Bekçisidir yani. Elhamdülillah.
İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum. Sor. Bu 52 mi?
İstanbul 52. Seyahatini. Evet, İstanbul.
Size gençlik, o zaman gençlik rehberi mahkemesi dönüşü.
Evet yani. Gelişi yani İstanbul'a
evet.
Geliş.
Evet.
Evet.
Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet, karşı koymak kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet, karşı koymak güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Evet. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Evet. Yüz binlerce imanlı talebelerinin size ati için, gelecek için ümit ve teselli vermiyor mu? Evet, büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin teru taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum, yoğunlaştırmış bulunuyorum.
Bu iman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Buna da kal abi.
Yani batıdaki gelişen fikirler, felsefi düşünceler, yani bizim memleketimizde onlar esas alındı. Bütün eğitim sistemi ona göre kuruldu. Bu şey karşısında Üstad Hazretleri, yani siz bu tarzda bir terbiyeyle bu cemiyeti ayakta tutamazsınız. Ondan.
Çürük o, direkt yani.
Evet, çürük direkt. Onu ayakta tutamazsınız, yıkılır yani. Öyleyse iman şeyine ehemmiyet vermek lazım diye ondan yani sonra. Nitekim de öyle gördük yani, oluyor yani şey olaraktan. Zaten meselenin şeyinde bazıları soruyorlar, neden Üstad Ankara'yı terk etti? Diyorum ya, şeyde Osmanlı'nın son döneminde pozitivizm girdiği için ülkeye, yani Darwinizm bir sanki bir esas gibi, ondan Abdullah Cevdet ve arkadaşları, ondan sonra şey diyorlar, onlara bunlar bizim geri kalmamızın sebebi Ziya Gökalplar şeyler, dinde dindar olmamız, İslamiyet'i terk etsek terakki edeceğiz. Onu Hazreti Üstad başta, Eşref Edip Bey, Mehmet Akif merhum, Said Halim Paşa, bütün bunlar, Ferit Kam, İzmir İsmail Hakkı Efendi, bunlar da hayır, biz İslamiyet'i terk ettiğimiz yüzünden geri kaldık. İslam'ın gerekli şeylerini yapmadığımız için diye. Bu münakaşalar devam ederken devlet yıkıldı. Ankara'da yeniden kuruldu. Ondan Ankara'da ortadaydı mesele evvela. Ondan sonra hangi tarafa meyledecek şey vaziyetteydi. Fakat Lozan Anlaşması'nın şeyini Ali Şükrü Bey'in şiddetli tenkidinden sonra, yani vatanı sattınız, şey ettiniz filan diye, o esnada hadiseler oluyor ve meclis kapatılıyor. Kapandıktan sonra tamamen adeta Darwinizm eğitim modeli haline geliyor. Pozitivizm ondan sonra. Üstad o zaman işte terk ediyor. Onu, ben bunu şey diyorum yani ve işte küfrün çürük direkleri tutamaz şeyi onu getiriyorlar yani.
Ve tutamadı. Şey.
Tutamadı ve şu anda tabii yani Batı ülkeleri de çırpınıyor. Hollanda'da devlet kendi eliyle dağıtıyor şeyi, uyuşturucu maddeyi. Gençlerini zehirlemek için ondan sonra. Böyle belediyeler dağıtıyor. Almanlar da biz de mi yapalım, yapmayalım mı diye böyle şey içindeler. Ondan Nevzat Bey'le o gün konuşuyorduk. Ondan sonra bu sefer de şizofren oldu hepsi diyor. Ondan bütün şey içinden çıkılmaz. Maalesef ama bizim elhamdülillah yani şeyde Ahmet Bey anlatmış, bir arkadaş nakletti. Rusya'da bir kasabada bütün gençler uyuşturucudan ölmüş. Ondan tabii telaş ediyorlar. Ondan başbakan oraya gitmiş. Ondan Putin onu diyor, ya siz nasıl yapıyorsunuz? Bizim bu gençler hepsi uyuşturucuya alıştı ve öldü. Bir kasabada böyle. Ondan siz nasıl yapıyorsunuz? Diyor, bizde cemaatler var. Gençlerimizi cemaatler
koruyorlar,
kolluyorlar. Gençliğe sahip çıkıyorlar. Biz onlarla gençlerimizi koruyoruz diye ondan sonra. Diyor Medvedev diyor Ankara'ya gelecek. O geldiği zaman bunu ona da söyle diyor. Ondan şeyden bir arkadaş bunu nakletmişti. Dolayısıyla yani çare bulamıyorlar. Yani şey etmiyorlar. Küfrün çürük direkleri tutamaz yani. Evet tamam.
Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içine saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta de bazı eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oylarını bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerine işliyorum ki Allah. İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam zannediyorlar. Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum.
bir gün değil, 3 defa Emirdağ'da ayrı ayrı böyle birkaç ayarıyla gittiğimde Üsa Hazretleri, kardeşim Muhammed, ben bir adamın imanının kurtulması için cehenneme girmeye razı olmuşum diye böyle bir defa söyledi. Ben de tabii demek üstad da bu fedakarlık şeysi aynı zamanda bize veriyor diye. Sonra bir hizmet için devamlı gidip geliyoruz. Risaleler basılıyor, şey diyor filan. Ondan sonra gene gittiğimde aynı şeyi tekrar etti. Subhanallah. Ondan. Üçüncü defa bu 6 ay içinde üçüncü defa tekrar böyle üstad söyleyince birden müthiş bir isyan kalbinden. Ya bu kadar insanların imanını kurtarmak için yani işkencelere maruz kalan bir zat. Bir de ebediyen cehenneme mi girecek? Nasıl buna yani şey razı olunur diye. Böyle bir kalbimden isyan fırladı adeta onunla. Üstad böyle yaslanmış vaziyetteydi. Dedi ebedi değil. Hani bir günahtan için cehenneme girecek. Sonra cennete geçecek onun gibi dedi. Ondan sonra. Yani ebedi. Burada şey edince evet, geldi aklıma.
Güzel. Çok güzel. Evet.
Yani sorsanız hiç aklıma gelmez. Hatıra anlattı ya fakat burada şeydirken geliyor kusura bakmayın. Evet.
80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca itilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türdü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan 1000 defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün sahip topraklar altında çürümüş gitmişti.
Ya, hakikaten anlatılmıyor şeylerde de. O kadar işkenceli şeyler ki mesela deniz hapsinde gittiği zaman müdür çok katlar birisi. Onunla, fakat baş gardiyan çok insaflı bir insan. Ondan sonra yani tek bir hücre yok hapishanede. Ona affedersiniz bir tuvaleti kapatıp orayı hücre haline getirip oraya koymak istiyor müdür. Gardiyan dayanamıyor, olmaz burada diyor. Böyle bu kadar alim bir zat bunu nasıl yaparsın diye onunla aralarında kavga çıkıyor. Ondan sonra birkaç gençlerle beraber şeyden bir odaya üstadı koyuyorlar böyle. Ondan sonra, yani öyle insan ben bunu Sait kardeş o gardiyanın oğluyla görüşmüş de yani ara sıra diyor beni üstada bir şeyler almak için babam gönderiyordu. Sonra onu şeyle müdürle kavga ettiği için ondan sonra Gökçeada'ya sürmüşler. Ondan sonrasını bilmiyorum diyor ama üstad ilk zamanlarda üstada bazı şeyler de hapishaneye alıyordum diye böyle elhasıl böyle dehşetli. Kasamonu'da kezalik merdiven altında kalıyor. Uzun zaman merdiven altında tek başına bir şeyde onu yani Hazreti Üstad'a ve sabrediyor. Yani nedir bu demiyor. Sonradan karakolun üstüne koymuşlar ama.
Evet,
evet yani buyurun. Neyse yani. İnsan yani.
Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehaveti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç emniyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanın zulümkarlığa dayanabilseydi, Sait bugün asılmış,
ve masumlar zümresine ilhak etmiş olacaktı. Bu Rusya'daki olay değil mi abi?
Evet.
İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin bir, yahut birkaç milyon kişinin adedini bilmiyorum ya öyle. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarmaya vesile oldum. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammülle bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamd olsun.
Helal.
Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin değil yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir sait değil bin sait feda olsun.
Amen.
Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Hazret coşmuştu.
Bu ahireti feda etmeyi soruyorlardı abi.
Nasıl anlıyorsun?
İşte deminden bana söylediği gibi ben ebediyen mi? Ya ebediyen nasıl olabilir yani böyle bir şey yani diye kalben şiddetli bir isyan gibi oldu. Üstad Hazretleri hemen şey etti yani dedi ebedi değil yani bir günahtan dolayı cehenneme girecek sonra cennete geçecek onun gibi diye yani ahiretimi derken böyle bir şey. Yani değil dünya meşakkatleri böyle bu tarzda da olsa ben buna da razıyım manası. Bize de bir ders oluyor yani bu hususta. Evet. Yani.
Evet üstadın abi. Bu konuşan yalnız hakikattir abi.
Evet.
Ben diyor çeyrek asırdır bu kadar sıkıntılara maruz kaldım. Gerekçe olarak da işte siyaset deniyordu. Fakat kendileri de biliyorlar ki böyle bir şey yoktu. Sonra anladım ki diyor çeyrek asır sonra. Şey, anladım ki bu çeyrek asırdır bu kadar zulme maruz kaldığımın nedeni hizmet-i Kur'aniye'yi maddi ve manevi terakkiyatıma alet yapmak. Yani üstad bir kenara çekilip sabahtan akşama kadar ibadetle, namazla, zikirle meşgul olabilirdi değil mi? Böyle imkanı vardı
evet.
Ama onu bıraktı bizlerin imanını kurtarmaya koştu.
Evet.
Yani kendi cennetini genişletmeyi.
Genişletmeyi, onu düşünmeyi.
Yüzmeyi bıraktı.
Evet.
Ama
evet.
İmanı kurtarmayı tercih evet. etti. Şeklinde evet. de acaba yorumlanabilir mi?
Evet, abi. Gayet yerinde yani. Evet. Hakikaten.
Hazret coşmuştu. Bir yanardağ gibi lavlar saçıyordu. Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şelale gibi haşmetli zemzemlerde ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde coşmuş bir hatip gibi devam ediyor. Sözün kesilmesini istemiyordu. Yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bahsi değiştireyim dedim. Evet abi siz yoruldunuz mu abi?
Evet. Yo ben yorulmadım.
Siz yoruldunuz. Bahsi değiştirmeyelim devam evet, edelim.
Değiştirelim. Değiştirmeyelim.
Soru sormak isteyen varsa yani Mehmet abinin hayatını bilenler, İstanbul'a üstadın gelişini bilenler orada merak ettiği konuları varsa sorabilirler. Yoksa ben soracağım.
Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Burası ne biliyor musunuz? Sorularla İslamiyet Merkezi burası. Evet. Herkes buradan soruyor, benden sormuyor.
Evet, Sırıncı abi bizim iyi
niyetlendir. Üstad kendi kullanıyor mu arabayı bizzat?
Üstad arabayı kullanır mıydı diye soruyor.
Üstad Ceylan abi evvela. Evvela Mahmut abi. Halen sağ.
Isparta'daki orijinal adam. Değil mi? Orijinal.
Evet, orijinal. Evet. Evet.
Bunu önce üstada birkaç abi herhalde alıyor, satın alıyorlar. Sonra üstad onu kabul etmiyor. Emirde alakası o şekilde evet, geçiyor. Bunu geri gönderin diyor.
Evet.
Sonra nasıl oluyorsa tekrardan geri geliyor. O şeyi bilmiyoruz aradaki.
İşte o devreyi kabul etmiyor. Üstad geri gönderiyor arabayı. ve şey diyor. Hatta bu geri şey etmekten mütevellit, eğer bir zarar olursa ben tazmin edeyim diye şey diyor ondan. Fakat sonradan abiler işte bu arabayı aldılar.
Ondan farklı mı?
Farklı şöyle, taksi olarak üstadları bindiği zaman fiyatını veriyor. Piyasada taksi olarak çalışıyor araba aynı zamanda.
Şimdiki araba.
Bir müddet öyle çalıştı yani. Ondan sonra. Sonradan artık abiler dediler ya şey etmeyelim. Ondan sonra. Yani son bir senesinde. Ondan evvel mesela Mahmut abi ben Isparta'da gördüm. Hazreti Üstad'ı eve bırakır. Ondan kendisi gider taksi duranla arabayla ondan şey. Evet yolcu taşırdı. Yani böyle. Hazreti Üstad da her bindiğinde parasını verirdi.
Evet abi.
Garnizon komutanıyla bu arabası herhalde çok benziyormuş.
Efendim?
Garnizon komutanı Halim abi orada asker mi? Arabayı görünce garnizon komutanı arabası zannetmiş. Dikkat demiş, herkes selama durmuş üstada. Sen de herkese bay bay yapınca.
Ali abi
anlatıyor. Selamı durdu.
Hakikaten. Allah selamı.
Neyse demiş, o da manevi korkar.
Evet abi. Yani.
Ben yaşıyla ilgili bir şey soracağım Mehmet abi.
Buyurun abi.
Az evvel siz de zikrettiniz 87 diye. 1876 diye biliyoruz doğumun üstadı. 60'ta vefatı. Bazı abiler 84, bazıları 87 diyor.
Valla evet. İşte hicriye göre öyle oluyor, miladiye göre böyle oluyor şeklinde şey diyorlar. Ben de şey diyorum, bilhassa bizim Amerika'daki Osman Birgioğlu bu meselede o kadar böyle şey ki, ondan ya, kavga edeceğiz neredeyse. Ya bırak Osman Bey, ben bu kadar bu meselelerde iktisat sahibi değilim diyorum ama o ondan şeydir. Elhasıl böyle bazı şeyler var. Yani miladi, hicri, rumi gibi şeylerle yani değerlendirmek lazım yani. Evet abi. Evet.
Üstadın Ramazan ayında vefat etmesi malum. O günün yani
Kadir gecesi yani.
Olması ihtimali olabilir mi acaba?
Herhalde Kadir gecesi.
26. gece değil mi?
Evet.
26. gece.
26. evet. Hı. 25-26 cevabı evliydi. Evet, artık hikmet ilahiye.
Hani üstad evet, evinizde mi kaldı İstanbul'a gelirken bir süre?
Evet.
Yani bunu yani, sadece öğrenmek için soruyoruz abi. Yani,
şey oldu,
yani ev sizin yani, Allah'ın bir ikram olduğunu biliyoruz. Evet. O yüzden yani hatıraları yani, alalım diye.
Şey diyorum,
nasıl oldu yani efendim. Üstad? Önce nerede kaldı, sonra nasıl? Siz nerede tanışıyorsunuz üstadla? Niye
sinemizde
kalıyor?
Şöyle, yani 53'te geldiğinde
ikinci gelişi yani.
İkinci gelişi Marmara Oteli'nde, Beyazıt'ta. O zaman yeni yapılmıştı orası da. Ondan sonra evet, orada kaldı en üst katta. Fakat bina yeni yapıldığı için üstad rahatsız oldu. Başka ahşap bir mekan şey edildi. Fakat bulunamadı o esnada da. Ve hatta Üstad oradan ayrıldı. Üsküdar'da, Çamlıca'da Bodrumi Mescidi var şu anda da. Onun karşısında bir binaya orada mescidin müezzini Hafız Ahmet vardı. Oraya yakın. Burada olur diye. Orada bir akşam kaldılar. Fakat üstad orada da rahatsız oldu. Ondan sonra. Tabii bu durum olunca bir otel de şey diyoruz. Ondan sonra gene mümkün de olmadı yani şey olaraktan. Ben de o esnada Muhsin abiye bir şey ettim. Yani bizim fırının yanında da bir ev boşalmıştı. Orayı kiralamıştık. Biz oturduğumuz ev de kiralık aslında. Ondan sonra cadde üstünde. Fakat orası da boşalınca dedim burası lazım olur diye. Ondan bir ehemmiyeti yok kirasının da. Ondan kiralığı boş duruyordu. Ondan o geldi aklıma. Peder Valide ile ben konuşsam Muhsin abiye, onlar buraya alsak. Bu burada üstadımız kalsa nasıl olur ondan sonra? Dedi sabahleyin anlatalım. Neyse sabahleyin gittik. Anlattık. Ben de akşamdan peder validelerle falan konuştum. Tamam dediler. Ondan sonra ve Hazreti Üstad o zaman sen git haber ver. Gelelim bakalım dedi. Yani evden ayrılsınlar manasında valideler. Ondan ben geldim. Ben taksiyle geldim ama Hazreti Üstad da benimle beraber geldi yani. Ondan tam kapıyı açarken bir de baktım geldi. Ondan beraber girdik. Ondan girdik. Ve tabii ben zille çalmıştım. Peder baktım şey diyor, merdivenden iniyorlar. Üstadımızla karşılaşınca elini öptü filan. Hoş geldiniz filan diye. Sonra Üstad çıktı yukarıya baktı. Zaten minyatür bir ev. Ondan sonra bak tamam burası güzel dedi. Gayet zaruri eşyalardan bir miktar alıp evi bıraktık öyle Hazreti Üstad'a. Ondan sonra 3,5 ay kadar orada kaldılar. Biz de bu vesileyle daha yakından bir şey olmuş oldu yani. Elhamdülillah. Yani çeşitli şeyler, hizmetler, gelişmeler o esnada cereyan etti. Hatta Zübeyir abi geldi Urfa'dan tevkif edilmişler, Isparta'ya gönderilmişler. Isparta'da tam Ramazan'ın Arife gününde tahliye edilmişler. Ondan sonra oradan Hazreti Üstadımız İstanbul'da olduğu için Isparta'dan İstanbul'a geldiler. Bayram sabahı, bayram namazını yolda geçmiş onların. Ondan sonra geldiler. Tabii iki bayram birden oldu. Üstadımız da çok memnun oldu onların şeysinden. Ve Abdullah abi, Hüsnü abi Urfa'ya bir hafta içinde gönderdi. Ama Zübeyir abiyi yanında bıraktı. Ondan sonra ve işte ondan sonra epey kitaplar yeni yazıyla mesela Asay Musa'dan akan bir nur çeşmesi, tamirci atom bombası. O zamanlarda Japonya'ya atılan atom bombasının tesirleri gazetelerde şey diyor. Yani insanların o kadar seneden sonra kolu kopuyor. Yok efendim yüzü düşüyor falan gazetelerde böyle şeyler. Üstad Hazretleri de yani Batılılara şey ederek sizin atom bombanız insanlığı böyle yapıyor.
Tahrip ediyor.
Ha, bizim atom bombamız tamir ediyor diye. Kitabın ismi 6. ve 7. mesele baş tarafında. Diğer birkaç daha var. Ondan küçük bir kitaptı. Ondan ismi tamirci atom bombasıydı.
Bunu Üstad koyuyor.
Yazın. Evet bizzat Üstad. Üstadımız böyle şey etti. Zübeyir abi onları hep takdire etti. Ondan sonra tekfir edildi kitap halinde şey etti. Evet efendim Allah razı olsun. Evet.
Gençlerden var abi.
Şimdi hani Üstad fazla hediye almazdı kolay kolay. Aldığında da iki katını verirdi. Neden evet. Aynı yani ücreti değil de iki katını verirdi?
Ne fazlasıyla
yani daha fazlasını yani fedakarlık gelen kimse bir fedakarlık yapıyor. Üstad da bir fedakarlık yapmak istiyor yani. Onun şeyine efendime söyleyeyim. Daha Türkçesi mukabelesiz hediye almıyor. Yani mukabilini mutlaka veriyor ama biraz fazla veriyor. Yani
peki abi şimdi hani kitaplardan aldığı ücret vardı şimdi. Evet. Onu almadan önce hediye birinden hediye alınca ücreti nasıl?
İşte bir akşam dersinde okuduk. O 200 banknotla diyor 19 sene yaşadım. Bak ondan Darül Hükmet-i İslamiyet'ten aldığı maaşları saklamış biraz. O, ama ekserisini %90'ını şey etti. Yani kitap bastırıp bedava dağıtmış. Ondan sonra fakat bir kısmını muhafaza etmiş ve fevkalade iktisatla 19 senede 200 lirayla geçindim diye ben siz kim okudu biraz siz okudunuz. Ondan sonra çünkü evvel akşam da aynı yer Sungur abinin orada okundu. İki defa dinlemiş oldum. Aynı.
Ondan bu sorunun sorulacağı herhalde bu
kardeşimiz. Herhalde bu kardeşimizin ondan sonra aklımda kaldı yani ondan sonra. Elhasıl çok tabii üsaretleri iktisatla ondan şey diyor ve mesela çay kaşığı kırılıyor, tamir ettiriyor, kullanıyor onu. Ondan Mehmet amca diyor ben gittim yani yeni bir tane aldım, ondan öbürünü attım çöpe. Ondan
tamire vereceği para yeni bir
kaşık alıyor. Ondan sonra şey demiş üstad, demiş sen benim kaşığımı ne yaptın? Demiş üstadım attım yani bu. Ya sen benim 20 senelik arkadaşımı nasıl atarsın diye. Ondan sonra ben 20 senedir ben ondan beraber yaşıyorum diye. Demiş git derhal bul onu tamir ettir getir. Ondan böyle ondan sonra onu bir arka tenekeci bir Abdullah amca vardı. Ondan o yapmış. Evet.